Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Erkam Radyo'da programımızda Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Rabia Brodbeck imzalı "Gönül Vuslat'ın Hasretini Duymadıkça" başlıklı makalesini sunuyoruz. Gönlün tek şifası Efendimizin yoluna baş koymaktır. Eğer kendimizi dünya alemine kaptırmazsak ve eğer kalbimizdeki putları kırarsak, Hazreti Hamza ve Hazreti Hüseyin'den öyle bir istifade ederiz ki hayatımız nur ve merhametle dolar. Hiçbir din, hiçbir inanç sistemi kalbi İslam dini kadar mükemmel tarif etmemiştir. İslam dininin gelişiyle insan kalbinin kemal kapasitesinin tahakkuku mümkün hale geldi. Kalpler artık aşkın kemaline yükselebilir hale gelmiştir. Allah Teala kalbi en yüce mahluku olarak tasarlamıştır. Yere göğe sığmadım ama mümin bir kulumun kalbine sığdım. Allah kalbi alemi kübra yani büyük alem yapmıştır. Çünkü orayı evi ittihaz etmiştir. İyilik kendine menfaat, sahtelik ve riya olmayan bir dünya aradı. İyilik, menfaat, sahtelik ve riya olmayan bir dünyayı bu dünyaya karşı ölü olanların kalplerinde buldu. Eğer Allah'ı bulmak istiyorsak bir velinin kalbine bakmalıyız. Çünkü o kalpte Allah aşkından gayrısı yoktur. Dindeki gayret kalpte olur. İnanç kalp meselesidir. Aşk kalpte doğar. Kur'an kalbe vahyolunur. Kur'an-ı Kerim'de "Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir" şeklinde bildirildiği gibi kişi daima onun kendisinin beraberinde olduğunun bilinciyle yaşar. "Elestü bi rabbikum" sedası kalple işitilir. Kalpte nur ve aşk barındırmak için kalp operasyonuna girmeliyiz. Gönülle savaşmalıyız. Kazanırsak mutlak zafer ve gönül sultanı oluruz. İslam'da teslimiyet ve itaat kavramlarını anlamadık. İtaat ve teslimiyetin bir muhabbet işi olduğunu anlamalıyız. İtaat ve teslimiyeti olan muhabbet her şeyi değiştirir. Rahmet ve şifa zuhur eder ve aşkın kemaline erdirir. İtaat etmek, gönül vermek ve başını koymaktır. Bencilliği kurban etmek kalple olur. Secdenin kemali ancak kalple olur. Cihad-ı ekber ancak kalple yapılandır. Teslimiyet aşkına kalple varılır. Yani gönül oruç tutacak, tavaf edecek, zekat verecek, dua edecek, savaşa girecek. Çünkü ancak gönlümüz secde ederken teslimiyet aşkı doğar. Hazreti Mevlana bir rubaisinde "Ben Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum. Aklımı Mustafa'nın hükümleri önünde kurban ettim." Teslimiyet ve itaat sevgisi olmadan hidayet nuru tecelli edemez ve Resulullah sevgisi doğmaz ve Allah'a kurbiyet, dostluk, samimiyet kapıları açılmaz. Dolayısıyla ne zaman gönlümüzü feda edersek, nur ve muhabbetten istifade edebiliyoruz. Zira bir oruçla Kur'an-ı Kerim'in indirilişini kutlarız. Namazla aşk-ı Muhammedi'yi kutlarız. İnfak ahlakıyla aşk meyvesinin güzelliklerini, Ehl-i Beyt-il Mustafa'yı kutlarız. Ve haçla tevhid dinini kutlarız. Allah'a yakın olmak istiyorsak, ancak gönlümüzdeki ona olan aşkla, ona olan muhtaciyet hissimizle, ona olan hasretle, ona olan ihtiyaçla, onun olan Habibi Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetine katılarak mümkündür. Kemale ermiş bir kalbin nişanesi nedir? Kendini feda etmek, şehit olmaktır. Muhabbeti ifade etmenin en üst derecesi kendinizi vermektir. Şehitler en önce örnektir. Çünkü diğer insanların dünya hayatını güzelleştirebilmek ve huzur bulmaları için kendi hayatlarını yaşamaktan vazgeçiyorlar. Bir mum gibiler. Diğer insanları etrafında aydınlatarak kendilerini yakıyorlar. Böylece ölümsüzlük mertebesini kazanıyorlar. İnsanoğlunun tarihi, hükümdarlar, krallar, liderler, politikacılar, bilim adamları, ekonomistler ve bankerler tarafından yazılır diye düşünürüz. Yoksul, zayıf ve burjuva olmayan insanlar değersiz birer hayat sürüyorlar diye düşünürüz. Fakat esasen dünyayı asıl bu insanlar yönetiyor. Eğer dünyanın düzenini etkilemeselerdi, kainatın dengesi bozulurdu. İlahi adalet, gariplerin, şehitlerin, mültecilerin, yetimlerin, yoksulların varlığını gerekli görür. Peygamber Efendimiz, hadisi şerifin de söylediği gibi, eğer beli bükülmüş yaşlılarınız, süt emen çocuklarınız, ot yiyen hayvanlarınız olmasaydı, belalar size sel gibi gelecekti. Eğer şehitler olmasaydı, dünya adalet dengesini yitirirdi. İslam dininde şiddetli bir fedakarlık sırrı doğdu. Nefsi fedanın zirvesi de Ehl-i Beyt-i Mustafa ve Ashab-ı Basafa'da tezahür etmiştir. Onlar hep bir ağızdan, canu dilden, anam babam, çocuk mal mülk makam ve canım, feda ya Resulallah demişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Azim'de buyurmuştur ki, Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. İmanımız, bizler Efendimiz'i nefislerimizden daha çok sevmedikçe kemale ermez. Ne zaman ilahi sevgiyi kan bağlarından önde tutarsak, hakiki imana, hakiki aşka ulaşmış oluruz. Bütün insanlar arasında en değerli ve en seçilmiş zatlar Hazreti Hatice, Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'dir. Çünkü şehit olmak için talip oldular. Onlar gönlünün özündeki sırrı keşfetmiştir ve gönül sultanları olmuşlardır. O gönlündeki nur bütün evrene ve bütün müminlerin gönüllerine yansımıştır ve yansımaya devam eder. Hazreti Hüseyin'in yaşadığı Kerbela faciasını seyrettiğimiz zaman o en yüce gönül sırrı tecelli ediyor. Doktor Haluk Nurbaki şöyle bir yorum veriyor. 9. Muharrem'de en kanlı devrinde Hazreti Hüseyin niyaz halinde. Kader ekranında ne kadar bela varsa bana ver. Benden sonra gelecek müminlere bela verme. Onlar tahammül edemezler. Ama ben yüreğimi bu hususta yola koydum. Bütün belalarını bana ver. Benden sonra gelecek müminlerin imanları kaybolmasın. Muhterem dedeme iman etmekte tereddütleri kalmasın diyordu. Kendimize sormalıyız. Hazreti Hüseyin'in gönüldeki direnç gücünden bir zerre miras ettik mi? Bir zerre Hazreti Hamza'nın cesaret gücünden, bir zerre Hazreti Hatice'nin aşkı Muhammedisinden, Hazreti Fatıma'nın mahviyet sırrından bir zerreye kadar miras ettik mi? Hazreti Ali'nin Efendimizin yatağında yatıp uyuyacak kadar ihlaslı olmasını miras ettik mi? Hazreti Adem pişmanlığından, haya ve tevazu vasıflarından bir nebze olsun miras edebildik mi? İbadet ederken zerre kadar diriliş gücünü hissediyor muyuz? Eğer aşkı öğrenmek istiyorsak, Hazreti Hatice'nin üstüne aldığı ağır mesuliyetlerin altına bir zerre kadar bile olsa kendi hayatımıza girmeye gayret etmeliyiz. Sorunumuz şudur. Kelime-i tevhidi ve şehadeti sadece dille söylemek yetmez. Aşk fiiliyat ister. Aşk karşılıksız verilmez. En büyük eksikliklerimizden biri yaklaşmak ve yükselmek derdinde değiliz. Allah Teala kendisini yükselmek derdinde olan müminlere gösterecektir. Hakikat peşine düşmek derdinde değiliz. Araştırma iştiyakı duymuyoruz. Bahauddin Veled Hazretleri, arayış lezzeti olmasaydı ben ölürdüm diye haykırmıştır. Hakiki mümin olabilmek için ilahi bir arzu, özlem, muhabbet, hayranlık duyulmalı. Haya, fakr, ihtiyaç ve aşk dolu bir teslimiyet gerekir. İyileşmek ve şifa bulmak için, huzur bulmak için mücadele etmeliyiz. Gönül bir vuslatın hasretini duymadıkça kurbiyet alemine varamayız. Samimiyet kapısının önünde dilenci olmazsak, güzelliğe doğru adım atmazsak, öze doğru gitmeye niyet etmezsek mükafatlandırılamayız. Hazreti Adem'in izinde yürümeye can atmalıyız. Onun ayak izlerini takip etmenin cazibesine kapılmalıyız. Çünkü o pişmanlık gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti, mağfireti ve rızasını arıyordu. Peygamber Efendimizin ayağındaki tozun bir parçası olabilmek için gayret etmeye mecburuz. O canlı Kur'an'dı. Bu onun sadece zahirini taklitle değil, öğretilerindeki hikmetleri anlamaya çalışmak ve deruni hallerine bürünmeye gayret de olur. Dini terbiye altına girmeden İslam dini anlaşılır mı? Yaşanır mı? Gerçek şudur ki dinin terbiyesi altına ne kadar girersek nurun zirvesine o kadar çıkarız ve ilahi varlığın tecellilerini müşahede o kadar büyük olur. Nefsani ölümü irademizle tercih etmeliyiz. Yani bu dünyaya karşı ölmeliyiz. Böylece kendi varlığımızın nuruna, özümüze, kökümüze döneceğiz. Rabia Brodbeck'in kaleme aldığı Gönül Vuslat'ın Hasretini Duymadıkça başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından ilk olarak ve bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Bu kez Neslihan Nurtürk'ün kaleme aldığı bir yazıyı aktaracağız. Değerli dinleyenler, yazının başlığı ise Yorgunsun Biliyorum. Bunu söylerken kendimden pay biçiyorum. Sana, senden bir cüz gibi bakarken kendimce tavsiyeler vermek istiyor ve böylece hayırlı bir iş yapmış olmanın huzuruyla biraz dinlenmeyi ümit ediyorum. Asıl yorucu olan iş yapmak değil, ne de çok işim var diye boş oturmaktır. Kuru çene yorgunluğunun kime faydası dokunmuştur ki? Ne yatarak borç ödenir, ne oturarak kat çıkılır, ne seyrederek sokak süpürülür. İnsan bir işi başarmak istiyorsa çalışmalıdır. Sadece demir değil, işlemeyen insan da pas tutar, hastalık toplar, dert biriktirir. Bir insan kendisini yalnızca boş oturarak tüketebilir. Fıtratımızın hareketle gelecek berekete duyduğu ihtiyaç, suya ve ekmeğe duyduğundan daha az değildir. Durgun suyun ağırlaşması gibi duran insan da zamanla madden ve manen ağırlaşır. Yorgunsun biliyorum. O halde kendin için iyi bir şey yap ve harekete geç. Evet, dünya fazlasıyla yorucu. Bir yanda savaş, açlık, felaketler, ölüm, diğer yanda sorumsuzluk, israf, gösteriş, zulüm. Üstelik bunların uzaktan seyri bile son derece yorucu bir durum. Hele derde derman olamayışın, muhtaca yardım edemeyişin verdiği sızı hiç küçümsenebilecek türden değil. Sıkıntılar içinde kalmış insanları seyrederken rahat içinde bulunuyor ve bu rahatlığın şükrünü hakkıyla eda edemiyor olmakta fazlasıyla gönül yorucu. Olup biteni kabullenememek, savaşsız bir dünya hayal etmek. Ben olsam şöyle yapardım türünden iddialı cümleler kurarak dünyayı daha iyi yönetebileceğini düşünmek. Çocuklar ölmesin, kimse aç kalmasın türünden sloganlar atmakta. Tüm bunlardan daha çok yoransa şüphesiz çektiği yorgunluğun boşa kürek olduğunu fark etmek. Yorgunsun biliyorum. O halde hayal etmekle, söylenmekle yetinme de netice verecek işlere yönel. Doğumdan ölüme kadar zaten bir yorgunluk değil de nedir ki yaşamak? Lokmayı ağzına alıp çiğnemekten, bir yükü sırtlayıp götürmeye kadar her iş kendince yorucu değil mi? Her fiil biraz emek ve gayret gerektirdiğine göre yorulmamayı istemek abes değil mi? Öyleyse mesele neyle yorulduğumuz ve mesele yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah Azze ve Celle'nin onun hatalarını bağışlamaya vesile kıldığını bilmemiz. Yorgunsun, biliyorum. O halde kadrini, kıymetini iyi bil de yorgunlukların için şükret. Canlı ve istekli olunca nafile namaz kıl. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiğin zamansa yatıp uyu. Saatlerce çalışmış her makine, günlerce yol gitmiş her kervan, yaz boyunca ekin vermiş her toprak dinlenmeyi hak eder. Sen de dinlenmeye hakkın olup olmadığını anlamak istersen, yaptığın işlere, aldığın yollara, verdiğin meyvelere bak. Bazen ne kadar yorulsan iş bitiremez, ne kadar uğraşsan ilerleyemez, ne kadar emek versen ürün elde edemezsin. Böyle zamanlarda sana hep en doğruyu haykırmakta olan vicdanını yokla. Gerçekten yoruldun, çalıştın da Allah mı takdir etmedi, yoksa çalıştım zannıyla kendini oyaladın da netice senden ötürü mü hüsran oldu? İyi düşün. Muvaffak olamayışının suçunu Allah'a ve kullarına yükler. Kendi eksik ve kusurlarını tespit etmek yerine hep kendin dışında sorumlular ararsan dinlenemezsin. Yorgunsun, biliyorum. O halde olup biteni de olmayanla bitmeyeni de hakkaniyetle seyret. Zaten o zaman şu dünyada meydana gelen üzücü hadiselerden ötürü yorulmaktan da kurtulursun. Öyleyse nefsinin hakkını ver. Nefsinin hakkı onu şikayet ve isyanla değil, hayırlarla yormandır. Kulak ver de dinle, sırtın neden ağrımış? Arada bir dön bak, başın neden çatlamış? Elinin, kolunun, bacağının, kalbinin, dilinin, beyninin yorgunluğuna sebep nedir? Bir sor da söylesinler. Uzuvlarını faydasız ve boş işler için yorduysan, tevbe namazıyla, faydalı ve güzel işler için yorduysan, şükür namazıyla dinlen. Yorgunsun biliyorum. O halde başını secdeye daha büyük bir huşuyla bırak. Sonra durma. Zaten çok sınırlı olan süreni iyi değerlendirebilmek için çalış. Her bir azanı Kur'an-Sünnet çerçevesi içinde çalıştırmaya alış. Artık gücün tükenip dayanamayacak hale geldiğinde uyku adlı nimete sarıl. Niyetine hayrı al ki uykun da ibadet olsun. Bir dost sohbeti, bir akraba ziyareti, bir gökyüzü seyri yorgunluğu atmaktır. Bilirsin ya, fakiri doyurmak, yetimi giydirmek de yorgunluktan kurtulmaktır. Bir tas çorba, bir demlik çay, bir fincan kahve, bir bardak süt, hayırla yorulmuş olan için hem şifa hem haktır. Yorgunsun, biliyorum. O halde hem kendine hem başkalarına ikram et. Seni ilgilendiren, ilgilendirmeyen her habere, çözümüne güç yetiremeyeceğin her probleme kulak kabartırsan, mevcut yorgunluklarını kat kat artırmış olursun. Bunun yerine aczini kabul ederek en kudretliye teslim olmak, asli vazifelerine yoğunlaşarak gerçekçi bir yaklaşımla yaşamak, herkese ve her yere yetişemeyeceğini kabullenmek, gereksiz yorgunluklara düşmekten korunmana yardımcı olur. İnsan çoğu zaman uzanamadığı yerlerin üzüntüsüyle enerjisini tüketir de uzanabileceği yerlerin hayrından mahrum kalır. Takdir edersin ki bu akla da, insafa da aykırıdır. Hele bir de günaha şahit olmak ya da batmak var ki en yıpratıcı yorgunluk belki budur. Yorgunsun biliyorum. O halde gözlerini koru, çokça tövbe et ve hakikatli ol. Zaten insan garip bir şekilde hep yorulmaya meyyal. Kitap okumaktan, namaz kılmaktan, temizlik yapmaktan, para kazanmaya çalışmaktan, yük taşımaktan, yatmaktan, oturmaktan, yürümekten, koşmaktan yorulur insan. Tuhaf bir durumdur. Fakat insan için yemek hazırlamak da, hazırladığı yemeği yemek de yorgunluktur. Yazmak, el işi yapmak, duvar örmek, ekmek pişirmek, dikiş dikmek, hesap etmek, konuşmak, susmak. Bir işin bitmesini, birinin gelmesini beklemek ve illaki sevememek ve affedememek yorar insanı. Hasılı, hayatta olmak her şekilde yorucu bir eylemdir. Onu daha az yorucu kılacak olansa, Allah rızası için yaşama gayretidir. O vakit, yorgunluğun da lezzeti ve izzeti olur. Yorgunsun biliyorum. O halde sev, sevil ve affetmeyi bil. Kalbin yorulduğunda bedenini, bedenin yorulduğunda beynini çalıştır. Gerçi onlar zaten hep bir ortaklık içindedir. Fakat yine de kimi işler birinin diğerinden daha fazla yorulmasını gerektirir. Bazen zihnin dinlenmesinin en iyi biricik yolu gemsiz bir at gibi çatlayıncaya kadar koşmaktır. Yolunu ve yokuşunu seçmek çoğu zaman senin elinde değildir. Payına düşenin senin hakkında en iyisi olduğuna inanırsan dinlenirsin. Takdire itiraz ederek debelenip durursan sadece işinin daha da zorlaştığını seyredersin. Hem önünde beklemekte olan fazlasıyla zorlu bir ölüm geçidi var ve o geçitte muhtemelen büyük bir yorgunluk seni bekliyor. Bu durumda dünyanın fuzuli yorgunlukları çekmeye değer mi dersin? Yorgunsun, biliyorum. O halde razı ol ve ölmeden evvel öl de iki cihanda işin kolaylaşıversin. Amin. Hem var mı bir iş Allah için yorulmaktan daha aziz, hem o aziz yorgunluk her bir nimetten daha leziz. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Yorgunsun Biliyorum başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak bugün Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Ve böylelikle biz ayrılan sürenin bugün de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte saatler 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de tekrar buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.